Ayrım 9. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 107. Ben de öykümü anlatmaya çalışıyorum. Ağzımı açıyorum, konuşmaya çalışıyor, bir şeyler mırıldanıyorum. Artık kendi öykümü anlatmanın sırası geldi. Son iki kişinin açtığı kağıtlar, kuşkusuz benim öykümün de kağıtları. Beni buraya getiren şeylerin, kötü rastlantıların, belki de yalnızca gerçekleşmemiş karşılaşmaların öyküsü. Öyküme başlarken dikkatinizi Değnek Kralı denen kağıda çekmem gerekiyor. Bu tarotta oturmuş bir kişi görülüyor. Başka hiç kimsenin sahip çıkmaması durumda pekala ben olabilirim o kişi. Üstelik elinde ucu aşağı dönük sivri bir alet tutuyor. Tıpkı benim şu an tutmakta olduğum gibi. Gerçekten de iyice bakıldığında bu alet bir kas düğünü, bir kamış kalemi, iyi yontulmuş bir kurşun kalemi ya da bir tükenmez kalemi andırıyor. Ve aşırı büyük oluşu, oturan kimsenin varoluşunda sözünü ettiğimiz yazı aletinin önemini göstermek için olsa gerek. Ne var ki beni buralara getiren de o iki paralık kalemin ucundan çıkan karayol oldu. O yüzden Değnek Kralı unvanının bana denk düşen unvan olması olasılık dışı değil. Bu durumda da değnek sözcüğünü çocukların ilkokulda çizdikleri çizgiler olarak imler çizip iletişim kurmaya çalışan öğrencinin ilk mırıldanmaları olarak ya da beyaz selüloz hamurunun yoğrulup çıkarıldığı ve üzerlerine yazı yazılmaya hazır yaprak yaprak kağıtlara dönüştüğü bir kez daha anlamlar kesişiyor, kavak kerestesi olarak anlamak gerekir. Para ikilisi bana göre de bir değiş tokuşun, ilk yazı yazanın öteki karalamalardan ayırt edilecek biçimde yaptığı ilk karalamadan başlayarak her imde olan değiş tokuşun imi, boşuna Fenikelilerin icat etmediği altın paralar gibi sürümün dolaşımına sokulmuş, başka malların değiş tokuşlarıyla akraba yazının imi, harfi harfine alınması gereken harf, harfsiz hiçbir değeri olmayan değerlere değer yükleyen harf, hep kendisiyle çoğalmaya ve üstünlüğün çiçekleriyle bezenmeye hazır harf, işte burada onu imleyen yüzeyi üzerinde tarihsel öğelerle süslenmiş, çiçeklerle bezenmiş, güzel yazının birincil öğesi harf, kıvrımları içine hep anlamın sürümünü sarsa da anlamları imlemeye hazır, imlemek için bir yılan gibi kıvrılan S harfi, anlamları da S'nin biçimini alsın diye S biçimine sahip imleyen im. Ve bütün o kupalar, mürekkebin karanlığında, iblislerin, yeraltı güçlerinin, kötü ruhların, geceye ilahilerin, kötülük çiçeklerinin, karanlığın yüreklerinin yüze çıkmasını ya da orada ruhun hallerini süzen ve kayralar, epifaniler aktaran hüzün meleğinin süzülerek uçmasını bekleye kurulmuş hokkalardan başka bir şey değil. Oysa hiçbir şeyin geldiği yok. Kupa prensi, benimin kabını incelemeye eğilmiş halimi betimliyor, pek hoşnut görünmüyorum. Nedenini sıkılıp sallasam da, kuru bir hokka yalnızca. Hangi şeytan yapıtımın başarısını güvence altına almam için bedeli karşılığında almak ister onu? Şeytan, benim uğraşımda en sık karşılaştığımız kağıt olmalı. Yazı yazmanın ham maddesi, kıllı pençelerin, köpek dişlemelerinin, keçi boynuzlamalarının, karanlıkta çırpınan ket vurulmuş şiddetin yüzeye çıkması değil mi? Ama bunu iki açıdan görebiliriz. Ya tekil ve çoğul kişilerin içindeki yapılan ya da yapıldığı sanılan, söylenen ya da söylendiği sanılan şeylerdeki bu şeytanca kaynaşma, uygun olmayan bir yapma ve söyleme tarzıdır. Ve en iyisi bir şeyi yeniden bastırmaktır. Ya da en önemli şeydir. Ve var olduğuna göre dışa vurulması önerilebilir. Sonradan çeşitli biçimlerde iç içe geçen iki bakış açısı, çünkü olumsuz olan, olumsuz olsa da gerekli olabilir. Çünkü o olmadan olumlu da olumlu olamaz. Ya da belki olumsuz, hiç de olumsuz değil. Tam tersine olumlu sandığımız şeydir. Bu durumda yazı yazan kişinin örnek alacağı benzersiz tek bir model kalır. Şeytanca kötülüklerinden dolayı kutsal bile denmiş, sözü düşünülebilecek olanın en korkunç sınırlarına götürmüş Marki. Marki, Marcus de Sade gönderme. Şimdi bu tarotlardan okumaya çalışacağımız öykü, pekala bir meleksi kupa kraliçesi ile öteki sapkın kılıç kraliçesi olabilir. İlki rahibe olmak için girdiği manastırda arkasını döner dönmez bir keşiş ona saldırıp ırzına geçmiş, yakınmaya gittiği kadın papa ona şu sözleri söylemişti. Sen dünyayı tanımıyorsun Justin. Paranın ve kılıcın gücü insanları birer eşyaya dönüştürür. Zevklerin sınırı yoktur. Koşullanmış tepki çeşitlemelerinin sınırı olmadığı gibi. Her şey tepkiyi kimin koşullandırdığına bağlıdır. Kız kardeşin Juliet, sana kadın erkek arasındaki aşk oyunlarının gizemlerini anlatabilir. Kimin işkence çarkını döndürmekten zevk aldığını ve kimin ayağından asılı kaldığını ondan öğrenebilirsin. Bütün bunlar sözcüklerin kapsadığı, ancak yazarın elinden geçerek özgürleşen ya da onu özgürleştiren bir düş gibidir. Yazıda konuşan, bastırılmış olandır. Öyleyse aksakallı papa da ruhların kılavuzu, düş yorumcusu Sigismondo Vindobana, Viyanalı Sigmund Freud'a gönderme olabilir. Bunu denetlemek ve doğruluğunu araştırmak için onun öğretisine göre bütün öyküleri çözgüsünde olması gereken öykünün tarot dörtgeninin herhangi bir köşesinde okunup okunamadığına bakmak gerek. Korkunç bir kehanetten, babasını öldürüp annesiyle evleneceği, kurtulmak isteyen bir genç adam düşünelim. Örneğin Para Prensi. Süslü püslü arabasına atlıyor ve yola çıkıyor. Değnek ikilisi, tozlu yolda karşısına çıkan bir kavşağın göstergesi. Hatta kavşağın ta kendisi. Oraya gidenler, bunun Korintos'tan gelip Tebaiye'ye giden yolların kesiştiği yer olduğunu bilirler. Değnek birlisi, bir sokak kavgasına, hatta bir dalaşa tanıklık ediyor. Karşı karşıya gelen iki araba birbirine yol vermemekte direniyor. Tekerleklerin dingilleri birbirine geçmiş, sürücüler toz toprak içinde öfkeyle aşağı atlıyor. Tam arabacı gibi bağırıp çağırıyor, birbirlerini sövüyorlar, birbirlerinin anne babalarına öküz, domuz gibi sözler söylüyorlar. Biri bıçağını çektiğinde ötekine saplayıp öldürmesi işten bile değil. Gerçekten de karşımızda kılıç birlisi, deli arkanısı ve ölüm var. Tebaiden gelen yabancı yerde yatıyor. Ne yapalım? Kendini tutmayı, sinirlerine hakim olmayı bilseydi. Oedipus, kasten yapmadın. Biliyoruz. Bir an kendini kaybettin. Ama bu arada sanki bütün hayatın boyunca bu anı bekliyormuş gibi eli bıçaklı adamın üzerine atılmıştım bile. Daha sonra gelen kağıtlar arasında kader çarkı arkanısı ya da Sphinx var. Tebai kentine utkulu bir imparator gibi giriş var. Burada dul giysileri içinde, geçkince ama yine de çekici bir kadın olarak, para kraliçesi olarak resmedilmiş kraliçe Iocaste ile düğün şöleninin kupaları var. Ve kehanet gerçekleşiyor. Salgın hastalık Tebai'yi sarıyor. Bir mikrop bulutu kentin üstüne çöküp yollarla evleri mikroplu ve zehirli hava dalgalarıyla kuşatıyor. Kurumuş dudaklarıyla çamurlu çukurlardan su içmeye çalışan, bütün gövdeleri kırmızı, mavi yumrularla dolmuş insanlar kas katı kesilip yerlere düşüyorlar. Bu durumlarda Delphoi'deki Sibilla'ya başvurmaktan başka çare yoktur. Ancak o hangi yasaların ve kuralların bozulduğunu söyleyebilir. Başında taç ve elinde açık bir kitap olan tuhaf bir adlandırmayla kadın papa dedikleri kadın işte o. İstenirse mahkeme ya da melek adını verdikleri arkan adada Sigmund'un düşler öğretisinde sözü edilen ilk sahneyi görebiliriz. Gece yarısı uyanan küçük melek, uyku sersemi, çevresindeki büyüklerin acayip bir durumda olduklarını görüyor. Annesiyle babası ve bütün öbür konuklar çırılçıplak ne yapıyorlar, bir türlü anlayamıyor. Düşte yazgı konuşur, eyleme geçmekten başka yol yok. Hiçbir şeyden haberi olmayan Oedipus gözlerini oyuyor. Keşiş arkanası onu tam olarak gözlerindeki nuru söndürdüğü anda gösteriyor. Sonra Oedipus sırtında harmanisi elinde değneğiyle Kolonos'a doğru yola düzülüyor. Yazı bütün bunları kehanet gibi bildirip tragedya gibi arıtır. Yani boşuna dert edinmeye gerek yok. Peki yazının insan türüne ya da en azından uygarlığa veya hiç olmazsa belirli gelir gruplarına özgü gizli bir yönü mü var? Peki ya ben? Salt benim olduğunu sanıp yazdığım onca az ya da çok şey ne olacak? Bireysel yazgımın, benimin ya da şimdilerde dedikleri gibi yaşantımın, güvensiz topraklarındaki adımlarıma eşlik etmesi için çağırabileceğim bir yazar gölgesi varsa, o da ancak Grenoble Bensil'in, Grenoble'lu Bensil, Stendhal'a gönderme. Gölgesi olabilir. Bir zamanlar sanki ondan yazmam ya da yaşamam, onda ya da o zamanki bende bu iki fiil birbirine karışıyordu. Gereken öyküyü beklercesine okuduğum, dünyayı fethetmeye çıkan taşralının gölgesi. Acaba bu önümdeki tarot kağıtlarından hangisi çağrıma yanıt verip vermeyeceğini gösterebilir? Yazmadığım romanın kağıtları mı? Aşk ve onun harekete geçirdiği bütün enerji, korkular ve aldatmalar mı? Tutkunun utkulu arabası mı? Mutluluk sözü verip boş yere umutlandıran dünya mı? Ama burada yalnızca sürekli yinelenen aynı sahnelerin baskılarını görüyorum. Arabanın her günkü tek düze gidişi, magazin dergilerinin resimlediği şekliyle güzellik. Ondan beklediğim reçete bu muydu? Hem roman, hem de romanla belli belirsiz akrabalığı olan başka bir şey, yani yaşam için. Bütün bunları bir arada tutup, şimdi kaçıp giden ne? Tarotlardan birini çıkarıp atıyorum. Arkasından birini daha. Elimde çok az kağıt kalıyor. Kılıç şövalyesi, keşiş, büyücü. Oturmuş elimdeki kalemi yukarı aşağı götürüp getirirken ara ara kendim olduğumu düşlediğim halimle benim. Mürekkebin yollarından gençliğin savaşçı atılganlığı, varoluş kaygısı, serüven gücü, yazılıp karalanmış ve buruşturulup atılmış sayfaların kıyımında yitip gitmiş dört nala uzaklaşıyorlar. Ve sonra gelen kağıtta kendimi, yıllardır hücresinde herkesten uzak yaşamış, elindeki fenerle sayfaların dipnotlarıyla dizinlerin göndermeleri arasında unutulmuş, bir bilgiyi arayan kitap kurdu, yaşlı bir keşiş kılığında buluyorum. Belki de olmayı becerebildiğim tek şeyi bir sayılı arkananın betimlediğini dürüstçe kabul etmenin zamanı geldi. Panayır tezgahı üzerine belli sayıda kağıdı dizen ve bunları karıştırıp yerlerini değiştirerek bir araya getirip belli sayıda etki elde eden bir hokkabaz ya da bir göz bağcı. Tarotları yan yana dizip onlardan öyküler çıkarma oyununu, bu itibarlı oyunu müzelerdeki tablolarda da oynayabilirim. Örneğin keşişin yerine bir Aziz Hieronymus, kılıç şövalyesinin yerine bir Aziz Gregorius koyup ne olduğuna bakalım. İşe bakın ki en çok ilgimi çeken resim konularıdır bu ikisi. Müzelerde hep istekle Aziz Hieronymus resimlerinin önünde durur bakarım. Ressamlar herkesten uzakta yalnız yaşayan bu keşişi hep açık havada bir mağaranın önünde oturmuş elindeki kitapları okurken betimlerler. Az ötede evcil, sakin bir aslan yere uzanmıştır. Niçin aslan? Yazılı söz tutkuları yatıştırdığı için mi? Yoksa doğal güçleri buyruğu altına aldığı için mi? Yoksa evrenin insanlık dışılığı içinde bir uyum bulduğu için mi? Yoksa içinde bastırılmış ama her an fırlayıp parçalamaya hazır bir şiddet, bir zorbalık saklı olduğu için mi? Nasıl açıklarsanız açıklayın, Aziz Hieronymus'un yanında bir aslan olması ressamların hoşuna gitmiştir. Pençesine diken batan aslan öyküsü de kopya edenlerden birinin yanlış anlaması nedeniyle doğru sanılmıştır. Bunun için aslanla Aziz Hieronymus'u bir arada görmek bana da bir hoşnutluk ve güven duygusu veriyor. Onlarda kendimi bulmaya çalışıyorum. Özellikle Aziz'de ya da özellikle aslanda değil. Üstelik çoğu zaman birbirlerine benzerler. Her ikisinde birden, bütünde, resimde, figürler, nesneler ve manzarada. Manzarada okuma ve yazı yazma nesneleri taşlar, otlar, kertenkeleler arasında uzanır. Maden, bitki, hayvan sürekliliğinin ürünleri ve ağaçları haline gelir. Keşişin eşyaları arasında bir de kafatası vardır. Yazılı söz her zaman yazmış olan ya da okuyacak olan kişinin silinip yok oluşunu kale alır. Dilsiz doğa, sessiz konuşmasında insan konuşmasını da kapsar. Ama unutmayalım ki çölde, cengelde ya da Robinson'un adasında değiliz. Kent Şuracık'ta, iki adım ötemizde. Keşişlerin tablolarının arka planında hemen her zaman bir kent vardır. Dürer'in bir baskısında oymalı alçak piramitler gibi dört köşe kuleleri ve sivri damlarıyla koca bir kent görünür. Ön planda bir tepeye yaslanmış duran ve küçücük görünen keşiş, kente arkasını dönmüş, başında keşiş kukuletası, gözlerini önündeki kitaba dikmiş okumaktadır. Rembrandt'ın bir kara kalem çalışmasında kent, başını yana çevirip bakan aslanın üstünde yükselir. Geniş kenarlı bir şapka giymiş olan keşiş ise, bir ceviz ağacının gölgesinde huzur içinde kitap okumaktadır. Akşam olunca keşişler birer birer ışıkla aydınlanan pencereleri görürler. Rüzgar dalga dalga şenliklerin müziğini taşır. İsteseler çeyrek saatte insanların arasına karışabilirler. Keşişin gücü ne kadar uzağa gitmiş olduğuyla değil, gözden hiç yitirmeyeceği kadar yakınında olmasına karşın kentten kopuşuyla ölçülür. Ya da tek başına yaşayan yazar çalışma odasında betimlenmiştir. Burada aslan olmasa Aziz Hieronymus'u kolaylıkla Aziz Augustus'u sanabiliriz. Yazarlık bireylerin yaşamlarını bir örnek kılar. Yazı masası başında oturan bir adam, yazı masası başında oturan bir başka adama çok benzer. Ama bilginin yalnızlığına eşlik edenler yalnızca aslanlar değildir. Dış dünyanın temkinli habercisi başka hayvanların da bu yalnızlığı paylaştığı olur. Antonello de Messina'nın Londra'da bulunan bir tablosunda bir tavus kuşu, Dürer'in bir başka baskısında bir kurt yavrusu, Carpaccio'nun Venedik'teki bir resminde küçük bir Malta köpeği. İç mekanı gösteren bu tablolarda önemli olan belli sayıda seçik nesnenin belirli bir mekanda nasıl sıralanmış olduğudur ve bu nesneler ışıkla zamanın üstlerinden akıp gitmesine izin verir. Kitap ciltleri, dürülmüş parşömenler, kum saatleri, usturlaplar, deniz kabukları, tavandan sarkan ve göklerin nasıl döndüğünü gösteren küreler. Dürer'de bu sonuncusunun yerine bir bal kabağı vardır. Aziz Hieronymus, Aziz Augustinus figürü tuvalin tam ortasında oturuyor olabilir. Antonello'nun resminde olduğu gibi. Ama biliyoruz ki resim bütün öteki eşyaları da kapsar ve odanın uzamı, zihnimizin uzamını, aklın ansiklopedik ülküsünü, onun düzenini, sınıflandırmalarını ve dinginliğini yansıtır. Ya da aklın tedirginliğini, Botticelli'nin Uffizi Müzesi'ndeki Aziz Augustinus'u oldukça sinirlidir. Sayfaları buruşturup buruşturup boyuna masanın altına atar. Her zaman dinginliğin, dalgın ve düşünceli bir sessizliğin, bir rahatlığın egemen olduğu çalışma odasından Carpaccio'nun tablosuna bakmayı sürdürüyorum. Yüksek gerilimli bir akım geçer, ortada açık bırakılmış kitapların sayfaları kendiliklerinden çevrilir, tavandan sarkan küre sallanmaktadır, pencereden ışık eğik olarak girer, köpek kafasını kaldırır. İç mekanda neredeyse deprem habercisi bir hava eser. Aklın uyumlu geometrisi paranoyak bir saplantının sınırına dayanmıştır. Yoksa camları böylesine titreten dışarıdan gelen gümbürtü müdür? Nasıl yalnızca kent, keşişin sert manzarasına bir anlam veriyorsa, sessizliği ve düzeniyle çalışma odası da deprem yazarların titreşimleri kaydettiği yerden başka bir şey değildir. Yıllardır burada hapsolmuş yaşıyorum. Başımı dışarı çıkarmamak için binlerce neden arıyor, içimi rahatlatacak tek bir neden bile bulamıyorum. Acaba kendimi anlatabilmek için daha dışa dönük olmadığıma mı yanıyorum? Bir zamanlar müzeleri dolaşırken Aziz Gregorius'ları ve ejderhalarını karşılaştırıp sorguya çekerdim. Aziz Gregorius resimlerinin şu olumlu özelliği vardır. Sanatçının bir Aziz Gregorius resmi yapmış olmaktan memnun olduğunu anlarsınız. Aziz Gregorius, Aziz Gregorius'a fazlaca inanmaksızın çizildiği, konuya değil, yalnızca resmin kendisine inanıldığı için mi acaba? Sanki ressamlar Aziz Gregorius'un belirsiz konumunun, efsanevi bir Aziz olarak Yunan mitolojisindeki Perseus'a, mit kahramanı olarak masaldaki rahibe çok benzer. Her zaman bilincinde olmuşlar, böylece ona her zaman biraz primitif gözle bakmışlardır. Ama aynı zamanda ona inanmışlardır da. Ressamlarla yazarlar bir öyküye nasıl inanıyorlarsa öyle inanmışlardır. Birçok biçimde işlene ve resmi yapıla yapıla ya da hakkında yazıla yazıla gerçek olmasa da gerçek hale gelen bir öykü gibi. Ressamların tablolarında da Aziz Gregorius yüzü hep tıpkı kılıç şövalyesi gibi kişiselliği olmayan bir yüzdür ve ejderha ile olan savaşımı bir armadaki zaman dışı bir figürü andırır. İster Carpaccio'nun tablosunda olduğu gibi Aziz Gregorius tuvalin kendi bulunduğu yarısından bisikletçiler gibi başı öne eğilmiş kararlı bir yüzle mızrağı havada, atını dört nala sürerek tuvalin öteki yarısından saldırıya geçen ejderhanın üstüne atılıyor olsun, çevredeki ayrıntılar arasında cesetlerden oluşan bir takvim vardır. Cesetlerin çürüme süreci, öykünün anlatısal sürecini oluşturur. İster Raffaello'nun Louvre'daki resminde olduğu gibi, atla ejderha bir monogramdaki monogram, önceleri tek harften, sonraları iç içe geçmiş iki ya da daha çok sayıda harften oluşan arma ya da marka gibi üst üste binmiş ve Aziz Gregorius mızrağını semavi bir cerrahmışçasına yukarıdan aşağı ejderhanın boğazına sokuyor olsun, bu resimde öykünün kalanını yerdeki kırılmış bir mızrakla şaşırmış, sevimli bir genç kız tamamlar, ister prenses, ejderha, Aziz Gregorius sıralamasında hayvan bir dinozor, merkezi öğeyi oluşturuyor. Paolo Uccello'nun Londra ve Paris'teki resimlerinde olduğu gibi ya da arka planda Aziz Gregorius ejderhayı ön plandaki prensesten ayırıyor olsun. Tintoretto'nun Londra'daki resmi. Ne olursa olsun Aziz Gregorius kahramanca edinimi gözümüzün önünde gerçekleştirir. Her zaman zırhlıdır ve hiçbir yeri görünmez. Psikoloji, eylem adamlarına göre olmasa gerek. Aslında bütün psikolojik ağırlık, öfkeli kıvranmalarıyla ejderhanın üzerindedir. Düşmanda, yenilende, canavarda, kahramanın aklından bile geçiremeyeceği ya da sergilemekten kaçındığı dokunaklı bir hal vardır. Bunun bir adım ötesi, ejderhanın psikoloji olduğunu söylemektir. Hatta ruhtur ejderha. Aziz Gregorius'un yüzleştiği kendi içindeki karanlıktır. Birçok genç kızın ve delikanlının canına kıymış bir düşmandır. Tiksindirici bir yabancılık nesnesi haline gelen bir iç düşmandır. Bu, dünyaya yansıyan bir gücün öyküsü müdür, yoksa içe dönüklüğün güncesi mi? Başka resimler daha sonra olanları resmeder. Yere serilmiş ejderha, yerde bir lekedir. İçi boş bir kılıftır. Bunlarda doğayla uzlaşma kutlanır. Ağaçlar ve kayalar bütün resmi kaplarken, savaşçı ile canavar bir köşeye itilmiştir. Altdorfer'in Münih'te, Georg Göhn'in Londra'da bulunan tablolarında olduğu gibi. Ya da yeniden güçlenen toplumun, kahramanımız ve prensesin çevresinde yaptığı sevinç gösterileri betimlenir. Pisanello'nun Verona'daki, Carpaccio'nun Venedik Giovanni Müzesi'ndeki tablolarında olduğu gibi. Dokunaklı ima, kahraman bir aziz olduğundan düğün töreni değil, vaftiz töreni yapılacaktır. Aziz Gregorius, ejderhayı boynuna bağladığı ipinden çeke çeke herkesin gözü önünde öldürmek üzere meydana getirir. Ama kentin bu karabasandan kurtuluşunu kutlamak için yapılan şenlikte gülümseyen bir tek yüz göremezsiniz. Herkesin yüzü ciddidir. Borazanlarla davullar çalınır, insanlar bir idam cezasını izlemeye gelmiştir. Aziz Gregorius'un kılıcı havada asılı durur. Hepimiz soluğumuzu tutup bekler, ejderhanın yalnızca düşman olan, farklı olan, öteki olan olmadığını, ta kendimiz olduğunu ve kendimizden bir parçayı yargılamamız gerektiğini anlarız. Venedik'teki Schiavoni Müzesi'nin duvarlarında, Aziz Gregorius'la Aziz Hieronymus'un öyküleri tek bir öyküymüşçesine birbirinin ardı sıra dizilmiştir. Belki gerçekten de tek öyküdür, aynı adamın yaşamıdır. Onun gençliği, olgunluk çağı, yaşlılığı ve ölümüdür. Şövalyelik girişimleriyle bilgeliğe ulaşmayı birleştiren çizgiyi bir bulabilsem. Ama daha şimdi Aziz Hieronymus'u dışarı itip Aziz Gregorius'u içeri almadın mı? Bir düşünelim. Dikkat edilirse iki öyküdeki ortak yönün yabanıl bir hayvanla, düşman ejderha ya da dost aslanla kurulan ilişki olduğu görülür. Ejderha kentin tepesine, aslansa yalnızlığın üstüne çökmüştür. İkisini tek bir hayvan olarak görebiliriz. Gerek dışımızda, gerek içimizde, gerek kamusal, gerek özel yaşamda karşılaştığımız yabanıl hayvan. Kenti yaşamanın suçlu bir biçimi vardır. Yırtıcı hayvanın koşullarını kabul edip yesin diye çocuklarımızı önüne atmak. Yalnızlığı yaşamanın suçlu bir biçimi vardır. Pençesine diken battığı için vahşi hayvanın zararsız hale geldiğini sanıp keyfine bakmak. Öykünün kahramanı, kente mızrağını ejderhanın boğazına dayayan, yalnızlıkta da gücü kuvveti yerinde aslanı, evcil hayvan ya da bekçi gibi yanında tutan ama onun vahşi doğasını gizlemeyen kişidir. En sonunda bitirebildim diyeceklerimi. Kendimi tatmin olmuş sayabilirim. Ama fazlaca ders verir bir tutum takınmadım mı? Yırtsam mı hepsini? Durun bakalım. Önce şunu belirtmeli. Aziz Gregorius, Aziz Hieronymus öyküsü başı sonu olan bir öykü değildir. Hepsini aynı anda görebildiğimiz figürlerin bulunduğu bir odanın ortasındayız. Söz konusu kişi, ya her yaptığında ve her düşündüğünde savaşçı veya bilgin olmayı becerecek ya da bir hiç olacaktır. Yabanıl hayvan da hem kentin günlük kıyımında düşman ejderha hem de düşüncelerimizin uzamında bekçi aslandır. Ve ancak bu iki görünümüyle karşısına çıkmamıza izin verir. Böylece her şeyi yerli yerine koymuş oldum. Hiç olmazsa sayfada. İçimde ise her şey eskisi gibi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 119.